Ayrım 15.
Sayfa 126. Bu vahdet ve gayret sırrını anlatmayı bırakayım da o çeşitli tecellilerde bulunan güzelin cefasından şikayet edeyim. Feryat edeyim, inleyeyim. Çünkü aşıkların iniltisi onun hoşuna gider. Hatta iki dünyada da ona feryat gerektir, gam gerektir. Onun ayrılık destanından, ondan ayrı düşmenin ızdırabından acı acı nasıl feryat etmeyeyim, yanıp yakılmayayım. Ne yazık ki ben onun aşkıyla mest olmuş kendilerinden geçmiş olanların arasında da değilim. Onun gündüz gibi nurlu olan yüzünü, güne gün katan, günü aydınlatan mübarek cemalini görmeyince, nasıl olur da geceye dönmem, karanlıklar, kederler içinde kalmam. Onun hoş olmayan tecellisi bile canıma hoş gelir. Gönlümü inciten kıran sevgilime canım feda olsun. Tek olan, eşsiz olan o sultanımın hoşnut olması için çektiğim derdimin de ızdırabımın da aşıkıyım. Birer deniz gibi olan gözlerimin incilerle dolması için gam toprağını gözlerime sürme gibi çekerim. Allah aşkıyla dökülen gözyaşları aslında birer incidir. Fakat halk onları gözyaşı sanır. Ben canlar canından şikayet ediyorum. Ama aslında şikayet etmiyorum. Olup bitenleri hikaye ediyorum. Gönlüm ondan incindim diye söyleniyor. Bense gönlün bu zavallı iki yüzlüğüne gülüp duruyorum. Doğruluktan ayrılma. Ey doğruların kendisiyle övündükleri aziz varlık. Sen mana aleminin baş köşesisin. Ben ise senin kapının eşiğiyim. Mana aleminin baş köşesi ve eşiği nedir? Sevgilimizin olduğu yerde ben ve biz nasıl olur? Ey ruh, biz ve ben kaydından kurtulmuş olan, ey erkekte de kadında da söze sığmaz, gözle görülmez, latif ruh. Erkek kadın vahdette bir olunca, o bir olan sensin. Adetleri meydana getiren binler yok olunca, kalan bir yine sensin. Çeşitli varlıklardaki vahdeti, tecelli birliğini göstermek için bu ben ile bizi meydana getirdin. Böylece benler ve senler, vahdetin zuhuru ile tek can olur ve sonunda cananın birliğinde yok olurlar. Bunların hepsi de vardır ve böyledir. O halde sen gel, ey gel sözünden ve gelmekten münezzeh olan sen gel. Ten gözü seni görebilir mi? Senin gamlanman, gülmen hayal edilebilir mi? Gam ve gülmeye bağlanmış kalmış bir gönüle onu görmeye layık bir gönül deme. Gama, gülüşe bağlanmış kalmış kişi ancak bu iki eğriti duygu ile yaşar hayatını sürdürür. Geniş, hudutsuz, ucu bucağı bulunmayan aşk bahçesinde gamdan, neşeden başka birçok meyve daha vardır. Aşıklık, neşe ve keder hallerinden üstündür. Bu hallerden kurtulmuştur. Aşk bahçesinin ne ilkbaharı vardır ne de sonbaharı. O bahçenin gülleri solmaz, daima yeşildir, tazedir. Ey güzel yüzlü, o güzel yüzünün zekatını ver. Paramparça olan canın hikayesini anlat. O güzel gözlerini süzdü. Göz ucuyla bir baktı da gönlümü yeniden dağladı. Sevgilim kanımı dökerse döksün, ben ona helal ettim. Ben helal olsun dedikçe o benden kaçıyordu. Balçıktan yaratılmış olan aşıkların feryadlarından ne diye kaçarsın? Gamlıların, kederlilerin gönüllerine ne diye gam, keder dökersin? Ey yarattıklarına bol ikramlarda bulunan Allah! Doğudan yüz gösteren her sabah vakti seni durmaksızın akan bir nur çeşmesi olan güneş gibi coşmuş, kainata ihsanlar, lütuflar dağıtır bir halde bulur. Ey tatlı dudaklarına baha biçilmeyen güzel, aşkının divanesine cemalini göstermemek için nasıl bir bahane bulursun? Ey köhne cihana yeni can olan Rabbim! cansız gönülsüz bir hale gelmiş olan şu tenin feryatlarını dinle. Allah aşkına olsun, artık gülü anlatmayı bırak da gülden ayrılmış olan bülbülün halini anlat. Bizim coşkunluğumuz gamdan, neşeden değildir. Bizim aklımız, fikrimiz hayalden, vehimden meydana gelmez. İçinde bulunduğumuz bu hal bize mahsus, pek az bulunur bir haldir. Bunu inkar etme. Çünkü akıllı ve bilgili insanlara verilmeyen hakkı idrak etme hali ancak hak aşıklarına lütfedilmiştir. Sen bu hali diğer insanların halleriyle kıyaslama. Cevr, cefa, lütuf, ihsan mertebelerine de bağlanıp kalma. Cevr çekmek de, ihsan etmek de, zahmete düşmek de, neşelenmek de sonradan meydana gelen şeylerdir. Sonradan meydana gelen şeyler ise baki değildir, ölürler. Hak onların varisi olur. Sabah oldu, ey sabahları hazırlayan ve koruyan Allah'ım. Bize çok hizmeti dokunan Hüsamettin Çelebi'den sen özür dile. Bu beyitte mecazi bir anlam var. Sabahlara kadar Mesnevi'yi yazmaya devam ederek yorulan Hüsamettin Çelebi'ye Hazreti Mevlana şunları demek istiyor. Benim senin bu büyük hizmetine gereği gibi özür dilemek elimden gelmiyor. Ey sabahları hazırlayan koruyan Allah'ım, sen nasıl sana ibadet eden kullarının kusurlarını affeder, onları rahmet deryasına gark edersen, Hüsamettin Çelebi'nin de özrünü sen dile, kusurları varsa affet, onu da rahmet deryasına gark et. Aklı küllün, canın da özür dilesin. Sensin, sen canın canısın. Mercan gibi olan hak aşıklarının gönüllerindeki parıltı da sensin. Sabahın nuru parladı. Biz de nurunla nurlandık. Feyz aldık da bu sabah vaktinde senin Mansur şarabını içmekteyiz. Senin feyzin bizi böyle mest edip kendimizden aldıkça şarap da ne oluyor ki bizi neşelendirsin, coştursun? Şarap köpürmekte, coşmakta, bizim köpürüp coşmamızın kuludur. Gökyüzü dönüşte, bizim aklımızın yoksuludur. Aslında biz şaraptan mest olmadık, şarap bizden mest oldu. Kalbimiz, bedenimiz bizden var oldu. Biz ondan olmadık. Biz bal arılarına benzeriz, bedenlerimiz de mum gibidir. Bedenlerimizi peteklerde olduğu gibi göz göz hane hane yapan biziz. Gösterişten uzak dur, kendini gizle. Tane olursan seni kuşlar devşirirler, yerler. Gonca olursan seni çocuklar koparırlar. Taneyi gizle, tamamıyla tuzak ol. Tuzaktaki tane gibi görün. Goncanı sakla. Kendini damda bitmiş bir ot gibi göster. Kim güzelliğini mezada çıkarırsa, şöhret peşinde koşarsa, başına yüzlerce bela gelir. Yüzlerce kötü kaza yüz gösterir. Kıskançlıklar, öfkeler, kötü gözler, tulumlardan boşalan sular gibi meşhur olan kimsenin başına boşalır. Düşmanları kıskançlıkla onu yaralar, yırtıp parçalarlar. Dostları ise ihtiyaçları yüzünden onun başını ağrıtır dururlar. Bahar vakti ekin ekmesini bilmeyen gafil kişi bu zamanın değerini anlar mı? Allah'ın lütfuna kaçmalı, ona sığınmalı. Çünkü o ruhlara binlerce lütuflarda bulunmuştur. Allah'ın lütfuna sığındığın zaman öyle bir sığınak bulmuş olursun ki su ve ateş emrine girer, senin askerin olur. Deniz, Nuh ve Musa aleyhisselam dost olmadı mı? Onların düşmanlarını hiddetle, kinle kahretmedi mi? Ateş Hazreti İbrahim'e kale olmadı mı? Bu yüzden Nemrud'un gönlünden üzüntü ve başarısızlık ahları çıkarmadı mı? Dağ, Yahya aleyhisselamı kendi yanına çağırmadı mı? Onu kastedenlerin başlarına taşlar yağdırıp, onları kovmadı mı? Daha Hazreti Yahya'ya, ey Yahya gel bana kaç, kaç da seni keskin kılıçlardan kurtarayım, sana sığınak olayım demedi mi? Halkın bir kişiyi büyük görmesinin veya parmakla gösterilmesinin kötülüğü. Ten kafes şeklindedir. Fakat ten kafesine girenlerin ve oradan çıkanların aldatışları yüzünden bu ten ruhu hırpalayan bir diken olur. Ruh ezelde ruh aleminde çok mutluydu. Oradan ayrı düşüp yeryüzünde topraktan yaratılmış olan bedene hapsedilince çok muzdarip oldu. Güzeller güzeli sevgiliden ayrı düşmesi, sonra ten hapsine girmesi onu perişan etmiştir. Bu acılar yetmiyormuş gibi yeryüzünde mahpusluk hayatını sürdürürken ten kafesine girenlerin ve oradan çıkanların söyledikleri bazı sözler hevai meşrep ve cismani zevklere düşkün olan teni şımartmıştır. Ve ten benliğe kapılarak ruhu hırpalamaktadır. Ten kafesine girip çıkanlar, riyakar sözleriyle teni aldatanlar, hayatta her insanın başına bela olan kötü huylarının sembolik ifadeleridir. Kötü huylarımızdan ten kafesi içinde bulunanlar, şehvet, şöhret, heva ve hefes, dünya sevgisi, benlik, gurur ve hasettir. Dışta bizi yakmak için uğraşan düşman huylarımız da suret güzelliği, nakışlar, süsler, methü senalar, riyalardır. Mevlana'nın kötü huylarımızı birer insana benzetmesi dikkati çekicidir. Bu ten kafesine girip çıkanlardan birisi ruha der ki, ben senin sırdaşın olayım. Başka birisi, hayır, senin en yakın dostun ancak benim der. Ten kafesine girenlerden birisi ruhu övmeye başlar. Ona der ki, bu alemde güzellikte, incelikte, fazilette, cömertlikte senin gibi kimse yoktur der. Öbürü de der ki, iki alem de senindir. Hepimizin canları senin canına kul olsun, kurban olsun. Ten kafesi esiri olan ruh, halkın kendisine karşı duyduğu hayranlıktan adeta sarhoş olduğunu görünce, benliğe kapılır, kibirlenir, kendini idare edemez olur. O bilmez ki şeytan kendisi gibi binlercesini helak ırmağının sularına atmıştır. Dünya insanlarının lütuflarda bulunmaları, yaltaklanmaları hoş bir lokmadır. Ama o lokmayı az ye, çünkü o lokma ateşle doludur. O lokmanın tadı, lezzeti meydandadır. Fakat içindeki ateş gizlidir. Dumanı işin sonunda meydana çıkar. Ötekinin, berikinin övüşüne ben kulak verir miyim? Onlar benden bir şey umdukları için beni övüyorlar, deme. Seni öven, göklere çıkaran kişi, halk arasında kusurlarını söylerse, seni kınarsa, o kınayışın ateşinden gönlün günlerce kanar. Gerçi o, sende umduğunu elde edemediği için aleyhinde bulunur, sen bunu bildiğin halde. Tesiri altında kalırsın. Aynı hal, övgü içinde böyledir. Tecrübe edersen bilirsin ki, övgünün tesiri günlerce devam eder. İçindeki kibir ve aldatmayı besler. Fakat övme tatlı olduğu için tesiri derhal görülmez. Halbuki kötüleme, kınama acı olduğundan tesiri görülür. Kınama kaynatılmış, hap haline getirilmiş bir ilaca benzer. İçer yahut yutarsan uzun bir zaman içini karıştırır, elem verir. Nefis çok övülme yüzünden firavunlaştı. Sen alçak gönüllü ol, hor hakir ol, ululuk taslama. Elinden geldikçe kul ol, sultan olma. Top gibi zahmetler çek, mihnetlere katlan, çevgen olma. Yoksa senin şu lütfun, iyiliğin, servetin, güzelliğin kalmayınca seninle düşüp kalkanlar senden usanırlar, yüz çevirirler. Vaktiyle seni övenler, aldatanlar, senin yüzüne gülenler seni görünce işte şeytan derler. Bir ihtiyaç için seni kapılarına varmış görünce mezardan başını çıkartmış bir hortlak diye bağırırlar. Senden kaçarlar. Şeytan insanın yanına kötülük için gelir, şerre teşvik için gelir. İnsanlığını kaybetmiş bir kişinin yanında şeytanın ne işi var? Böyle bir kişi şeytandan da beterdir. Sen insan olduğun müddetçe şeytan senin arkandan koşar. Sana gaflet şarabını tattırır. Fakat sen şeytanlaşınca, sende şeytanlık huyu hakim olunca, hiçbir işe yaramayan şeytan bile senden kaçar. Sen bu hale gelince, vaktiyle senden ayrılmayanlar, eteğine sarılanlar bile senden kaçar giderler. Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Hadis-i şerifinin açıklaması. Bunca söz söyledik, yol gösterdik fakat Hakk'ın inayetleri, lütufları, ihsanları olmazsa bizler hiçiz, hiç. Allah'ın ve Allah'ın has kullarının inayetleri olmadıkça bir insan melek bile olsa amel defteri kapkaradır. Lütufları ve ihsanları ile bizleri murada erdiren Allah'ım, sen dururken başkasını yad etmek, ondan yardım istemek doğru olmaz. Bu kadarcık olsun, doğruluk gösterme gücünü de bize sen bağışladın. Bu ana gelinceye kadar bizim birçok kusurlarımızı, hatalarımızı, ayıplarımızı örtmüş ve gizlemişsin. İlahi, ezelde bize bağışladığın bir damlacık bilgiyi kendi deryalarına ulaştır. Benim canımda bir damlacık ilahi bilgi var. Sen bu bilgiyi nefsani isteklerden, topraktan yaratılmış olan şu tenin sufli arzularından kurtar. Allah'ım bu topraklar o bilgi damlasını örtmeden, şu rüzgarlar kurutmadan onu koru. Gerçi rüzgarlar onu kurutsa, mahvetse bile sen onlardan tekrar kurtarmaya ve almaya kadirsin. Buhar olup havaya uçan yahut toprağa düşüp kaybolan damla, senin kudret hazinenden nasıl kaçabilir? Yokluğa, yokluktan da öte yüzlerce yokluğa gitse, Allah'ım sen onu çağırınca başını ayak yapar da yine koşar gelir. Yüz binlerce zıt kendi zıddiyetini yok eder. Sonra senin buyruğun yine onları varlık alemine getirir. Aman ya Rabbi! Her an yokluk aleminden varlık alemine katar katar yüz binlerce kervanlar gelir durur. Hele her gece bütün akıllar, bütün fikirler uyku yüzünden o uçsuz bucaksız derin denize batar gider. Sabah olunca da Allah'ın insanlara lütfu, ihsanı olan akıllar, fikirler balıklar gibi denizden başlarını çıkarır. Sonbahar gelince o yüz binlerce dal, o yüz binlerce yaprak bozguna uğrar da ölüm denizine batar gider. Siyahlar giyinmiş kargalar, ölüleri ağlayan kadınlar gibi solmuş, perişan olmuş gül bahçesinde yeşilliklerin yok oluşuna ağlar dururlar. Tekrar varlık aleminin sultanından yokluğa, yutmuş olduğun şeyleri geri ver diye ferman gelir. Ey kara ölüm, bitkilerden, şifa verici köklerden, yapraklardan neyi yemiş isen onları geri ver diye buyrulur. Ey kardeş, bir an için olsun aklını başına al da düşün ki, sende senin varlığında da kainatta olduğu gibi her an hazan ve bahar halleri vardır. Gönül bahçesinin yemyeşil, terü taze goncalarla, güllerle, serviler ve yaseminlerle dolu olduğunu gör. Fikir meyvelerinin, söz yapraklarının çokluğundan gönül dalı görünmez oldu. Marifet gülü ve sevgi reyhanının şık oluşundan akıl ovası, anlayış köşkü gizli kaldı. Aklı külden gelen bu sözlerde, o gül bahçesinin, o selviliğin, o sünbüllüğün kokusudur. Gül olmayan yerde gül kokusu duydun mu? Şarap olmayan yerde şarabın köpürüp coştuğunu gördün mü? Koku sana kılavuzdur, yol göstericidir. Seni sonsuzluk cennetine ve Kevser ırmağına kadar götürür. Koku göze nur veren bir devadır. Hazreti Yakup'un gözü bir koku yüzünden açıldı. Kötü koku gözü karartır. Yusuf'un kokusu ise göze yardımda bulunur. Madem ki Yusuf değilsin, hiç olmazsa Yakup ol. Onun gibi gözyaşı dök, coş. Hakim Gaznevi'den bu öğüdü dinle de eskimiş bedeninde bir canlılık, bir yeni feyz bul. Nazlanmak için gül gibi bir yüz sahibi olmak gerek. Böyle bir yüzün yoksa boş yere huysuzluk etme. Çirkin yüzünün nazı da çirkindir. Gözün hem kör olması hem de hastalıklı bulunması çok acıdır. Yusuf gibilerin karşısında nazlanma. Güzellik taslama. Yalvarıp yakarmaktan, Yakup gibi ah etmekten başka bir şey yapma. Yukarıdaki hikayede geçen papağanın ölümünün manası niyaz idi. Yalvarıştı, yakarıştı. Sen de yalvarışta ve yoklukta kendini öldür. Sen de aşk uğrunda kendini öldür de Hazreti İsa'nın nefesi seni dirilsin. Kendisi gibi güzel ve mübarek bir hale getirsin. Baharlarda hiç taş yeşerir mi? Sen de toprak ol da senden renk renk güller yetişsin. Yıllardır gönüller inciten, kalpler kıran taş oldun. Denemek için bir zamanda toprak ol. Hazreti Ömer zamanında ihtiyar bir çalgıcının aç kaldığı bir gün mezarlığa gidip Allah için çenk çalması hikayesi. Bilmem işittin mi? Hazreti Ömer zamanında pek güzel, pek latif çenk çalan bir çalgıcı vardı. Bülbül onun çenginin sesini duyunca kendinden geçerdi. O güzel sesi dinleyenlerin neşeleri 100 kat artardı. Meclisleri, toplulukları onun nefesi süslerdi. Sesinden, çalgısından kıyametler kopardı. Sesi İsrafil aleyhümüsselam gibi mucizeler gösterirdi. Ölülerin ruhlarını bedenlerine geri gönderir, onları diriltirdi. O öyle bir çalgıcıydı ki, dünya onun yüzünden neşeyle dolmuştu. Onu dinleyenler, eşi bulunmaz acayip hayallere dalıyorlardı. Onun çenginin sesinden can kuşu kanatlanır uçardı. Gönlünde aklı başından gider, şaşırır kalırdı. Aradan nice zamanlar geçip de, çalgıcı ihtiyarlayınca, gönüller avlayan doğan kuşu gibi olan canı acize düştü de sinek avlamaya başladı. Sırtı köpek sırtı gibi kamburlaştı. Kaşları gözünün üstüne semer kayışı gibi düştü. Cana can katan güzelim sesi çirkinleşti. Artık hiç kimse o sese önem vermez oldu. Zaten hangi bir hoşluk vardır ki sonunda hoşluğunu kaybetmesin, kötü kolmasın? Hangi tavan vardır ki yıkılıp yerlere serilmesin? Seneler geçti, çalgıcı çok yaşlandı ve çöktü. Artık bir şey kazanamaz hale geldi. Bir dilim ekmeğe muhtaç oldu. Bir gün içi yanarak Cenab-ı Hakk'a yalvardı da dedi ki, Allah'ım, bana uzun bir ömür, tükenmez bir fırsat verdin. Benim gibi değersiz bir kula nice lütuflarda, ihsanlarda bulundun. 70 yıl günah işledim durdum. Bir gün olsun rızkımı kesmedin. Nimetini esirgemedin. Artık kazancım yok, elim ermez, gücüm yetmez oldu. Ben bugün senin misafirinim. Seninim. Bugün yalnız senin için çeng çalacağım. Çengi omuzladı. Allah'a sığınmak, ona çeng çalmak için ah vah ederek Medine mezarlığına yöneldi.